Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, hepiniz Buradan Bakınca'ya hoş geldiniz. Buradan Bakınca da bu hafta da Türkiye ile ilgili olarak batılı basında yer alan haberleri değerlendireceğiz ve yorumlayacağız. Uzun bir süredir aslında Türkiye ile ilgili olan haberler batılı medyada ön sıralarda yer alıyor. Özellikle de en son gerçekleştirilen NATO zirvesi ve zirvede Avrupa Birliği yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler batılı basının ön sıralarında yer alıyor. Batılı basında genel itibariyle üst başlık olarak Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin geleceğe rahatsızlık yaratan konularda Erdoğan'ın atacağı adımlara bağlı başlığı ve minvalinde haberler yer alıyor. En son Reuters'a konuşan üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri bu yıl içinde Türkiye ile orta ve üst düzeyde toplantılar yapmayı umduklarını ancak ikili ilişkilerde ilerleme sağlamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yaratan bazı konularda atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi. Ve Reuters Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yaratan konuları şöyle sıralıyor. Bunların başında Türkiye'nin terörle mücadele yasalarının kapsamının fazla geniş olması ve bu düzenlemelerin muhalifleri cezalandırmak için kullanılması diyor. Habere göre Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yaratan diğer konular arasındaysa Kürtlerin yanı sıra basın ve akademiye yönelik kötü muamele ve Erdoğan'ın 16 Nisan referandumunun ardından daha fazla güce sahip olmak için attığı adımlar yer alıyor değerli dinleyenler. Görüldüğü üzere aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de gerçekleşen o hal ve bununla ilgili olarak gerçekleştirilen bir takım düzenlemelere atıfta bulunuluyor ve Türkiye'nin terörle mücadele yasalarının kapsamını daraltması Avrupa Birliği'nin isteği doğrultusunda iç ve dış siyasi bir takım kriterler belirlemesi ve Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa bu şekilde hareket etmesi gerektiğine dair bir takım yorumlar bunlar. Fakat aslında Avrupa Birliği özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basın özgürlüğü ve insan hakları alanında Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunuyor bulunmasına ama Türkiye başta vize uygulamasının kaldırılması olmak üzere Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri tutmamakla eleştiriyor. Avrupa Birliği verdiği sözleri ya kısmen yerine getirdi ya da hiç yerine getirmedi. Aslında Avrupa Birliği kanadında da bir kafa karışıklığı söz konusu. Başka bir Avrupa Birliği yetkilisi de Türkiye ile çalışmaktan başka seçeneğimiz yok ifadelerini kullanıyor. Örneğin ve en son Avrupa Komisyonu Başkanı yaptığı bir açıklamada Türkiye bir gün Avrupa Birliği'ne üye olacak mı onu bilmiyorum şeklinde bir ifade kullandı değerli dinleyenler. Evet, bu gündem maddesinin dışında aslında Almanya merkezli ve son dönemde Türkiye iç kamuoyunda da konuşulan Alman hükümeti ve Türkiye hükümeti arasındaki İncirlik krizi özellikle Alman medyasının en önemli gündem maddelerinden biri olarak yer alıyor. Hatta ve hatta o kadar ki İncirlik Almanya'da koalisyon ortaklarının arasını bile açtı deniliyor değerli dinleyenler. Türkiye ile yaşanan İncirlik krizi Alman hükümeti içinde tartışmaya dönüştü. Koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için bastırıyor. Ve Alman haber ajansının haberine göre İncirlik'ten çekilmesini öngören bir karar da almış durumdalar. Sosyal Demokratlar ve Türkiye'ye bunun verilmiş açık bir mesaj olacağını ifade ediyorlar. Yine Alman medyasından Deutsche Welle'de yer alan ve Voice of America'ya da yansıyan şekliyle Merkel Erdoğan'ı ikna edemedi deniliyor. Merkel tereddüt ediyor deniliyor. Başbakanın önce çekilmekle tehdit edip ardından da bunda tereddüt etmesi sebebiyle inandırıcılığını kaybettiği ifade ediliyor. Merkel'le ilgili olarak değerli dinleyenler ve bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalar Merkel'i rahatsız etmiş olacak ki İncirlik'le ilgili olarak Merkel bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve şimdilik görüşmeler yapılacak şeklinde bir ifade kullandı. Merkel diyor ki NATO zirvesinde görüşmeleri sürdürme kararı aldık. Bu konuyla ilgili olarak parlamenterlerimizin Türkiye'deki askerlerimizi ziyaret edebilmeleri tartışmaya açık değildir. Almanya'dan İncirlik için B planı ise konuyla ilgili Deutsche Welle'de yer alan diğer bir haber, Almanya Dışişleri Bakanı önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek ve İncirlik krizine kalıcı bir çözüm için müzakerelerde bulunacak ve çözüm önerileri getireceği ve Türk tarafının çözüme yanaşmaması durumunda Almanya'nın kozları konusunda uyaracağı belirtiliyor Alman basınında. Yani aslında diplomatik ziyaret gerçekleşmeden önce Alman Bakanı ve Başbakanı Merkel'i uyarıcı türdeki bir takım haberler bunlar. Yani Türkiye ile ilişkileriniz noktasında Alman çıkarlarını ön plana almanız gerekiyor ve bununla ilgili olarak elinizde hangi kozlar varsa onları kullanarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmalısınızın basın tarafından gazetecilik diliyle ifade edilmiş şekli diyebiliriz. Nitekim görüşmeyi Türk tarafı istedi diyor Alman basını. Türkiye destekçisini kaybeder diyor. Berlin'deki siyasi kulislerde İncirlik anlaşmazlığında çözüm bulunamaması durumunda sadece askerlerin çekilmesi değil, Ankara ile birçok alanda işbirliği konularının gözden geçirilmesi gerektiği konuşuluyor ve Dışişleri Bakanı Gabriel'in krizin aşılmaması halinde ise gerilimin ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler gibi tüm alanlarda sonuçlar doğuracağını, NATO ve Avrupa Birliği'nde de yansımaları olacağını aktarmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bunlar neler peki? Özellikle Avrupa Birliği vurgusuyla birlikte Türkiye'nin gümrük birliğinin yenilenmesi, ekonomik işbirliği ve turizm gibi alanlardaki beklentilerini hatırlatan Alman siyasiler, Türkiye Avrupa Birliği'nde ve uluslararası alanda destekçisini kaybeder, Türkiye'nin beklentileri olduğu alanlarda ilerleme sağlanamaz gibi cümleler kuruyorlar, ifadelerde bulunuyorlar. Fakat önemli olan, altı çizilmesi gereken bir nokta, Türkiye bir destekçisini kaybeder derlerken aslında destekçi tarafında Almanya yer almıyor. Müttefik tarafında Almanya yer almıyor değerli dinleyenler. Görüldüğü üzere açık ve net bir şekilde son dönemde özellikle referandum öncesinde Almanya'da Alman siyasiler ve Alman basını tarafından Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen birçok operasyonla birlikte Türkiye'ye yönelik olarak Türkiye karşıtlığının ön plana çıktığı haberlerle birlikte aslında Almanya Türkiye'nin müttefiki olmadığını ifade etmiş durumda. Dolayısıyla olmayan bir müttefik kaybedilmez diyebiliriz Alman basınında yer alan bu haberlere cevaben aslında. Ve görüldüğü üzere aslında Almanya'da İncirlik'le ilgili olan bu konu gösteriyor ki Almanya Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu, medyası tarafından bir algı operasyonunu gerçekleştiriyor. Özellikle Almanya Türkiye'de işkence görebilecekleri iddiasıyla bir takım FETÖ şüphelilerini bildiğiniz üzere iade etmiyor. Bir de Türkiye'ye verilmeyen birçok silahı PYD'ye aktarıyor. Bu silahların arasında Alman menşeli olan pek çok ağır tank var. Bunlar gazeteler tarafından fotoğraflarla, videolarla belgelendi. Türkiye bazı Alman parlamenterlerin PKK ve PYD propagandası yapmasından da rahatsızken aslında iki ülke arasındaki bu gibi anlaşmazlıklar gün yüzündeyken, hala devam ederken krizi İncirlik üstüne bağlamak sadece ve sadece bu açıdan bakmak yanlış olur diye düşünüyoruz. Evet, sadece bununla da ilgili değil, medyada yer alan haberler, özellikle NATO zirvesinden sonra bir flash iddia ortaya atıldı değerli dinleyenler. NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasını Almanya engelledi şeklinde. Bakın yine Alman kökenli bir haber ve özellikle de bu iddiayı Alman Die Welt gazetesi yazdı, yayınladı. 2018'deki NATO zirvesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl sunduğu İstanbul teklifine önce sıcak bakıldığını ancak Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin bu sene yapılan zirvede öneriye şiddetle karşı çıktıklarını iddia etti deniliyor ve NATO içerisinde Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'nın başını çektiği bir grup Türkiye'de, yani İstanbul'da NATO zirvesinin yapılmasını veto etmişe benziyor. Ve ülkelerin olumsuz tavrının arkasındaysa gazeteye göre Türkiye'nin böyle bir zirveye ev sahipliği yaparak uluslararası itibar kazanmasına karşı olmaları yatıyor deniliyor. Evet, Türkiye'ye yönelik olarak aslında bu ve benzeri türdeki haberler Türkiye'nin uluslararası kamuoyundaki imajını zedelemeye yönelik olan haberler değerli dinleyenler. Hemen bu konuyla ilgili olarak zaten medyada konuyu farklı açılardan ele almaya devam etti. Hatta ve hatta Rus haber ajansı da boş geçmedi bu konuyu ve Türkiye ve NATO giderek birbirinden uzaklaşıyor dedi değerli dinleyenler. bu konuyla ilgili olarak Almanya'nın NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasına karşı çıkmasına ittifak içindeki bölünmeye bağladı ve Türkiye ve ortaklar arasında zirve bulmacasının yer aldığı da Türkiye ve ortaklar arasında zirve bulmacası başlıklı haberde yine Alman medyasında yer aldı. Ve Alman medyası konuyla ilgili olarak aslında bir takım yorumlara da yer verdi. Türkiye'nin NATO ortaklarıyla yaşadığı sıkıntıyı değerlendiren Alman Şark Enstitüsü'nün Türkiye uzmanı, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler bundan daha da kötü olabilir mi sorusuna şu cevabı veriyor. Diyor ki, kesinlikle daha kötü olabilir ama doğrusu insan sonunun nereye varabileceğini düşünmek bile istemiyor. Ve evet, İncirlik krizi de bu konuyla bağlantılandırılan bir konu oldu. Yine Alman medyasında Türkiye'nin İncirlik'e ziyaret hakkını siyasi koz olarak kullanmaya çalıştığı değerlendirmesini yapan Türkiye uzmanı diyor ki, Ankara açısından meselenin geçen yılki darbe teşebbüsünün ardından Almanya'ya sığınan silahlı kuvvetler mensupları olduğunu ve Türkiye'nin iltica talebinde bulunanlar hakkında bize söz hakkı tanıyın, biz de İncirlik'i ziyaret etmenize izin verelim demek istediğini söylüyor ve bir de Alman hükümetine tavsiyede bulunuyor. Bir mutabakata kesinlikle ama kesinlikle yanaşmayın diyor. Görünen o ki aslında Almanya konuyu net bir şekilde anlamış durumda. Yani Türkiye'nin Almanya'dan taleplerini yerine getirmediği müddetçe Almanya'nın Türkiye'den İncirlik'i ziyaret etmek gibi taleplerini yerine getirmeyeceğini ifade ediyor. Fakat bu konu Alman siyasiler ve medyası tarafından anlaşıldığı halde Almanya adım atmamakta ısrar ediyor değerli dinleyenler. Görünen o ki önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti konunun netleşmesi noktasında bize ipuçları verecektir diye düşünüyorum ve bakalım batılı medya bu konuyu nasıl değerlendirmeye devam edecek. Evet, geçtiğimiz günlerde yine batılı medyaya yansıyan ve geniş yankı bulan başka bir haber daha var değerli dinleyenler. Orada Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin resmi gözlem raporu değerli dinleyenler. Türkiye'nin davetiyle 16 Nisan referandumuna gözlemciler gönderen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir rapor yayınladı ve OHAL demokratik referandum sürecini kısıtladı şeklinde bir başlıkla bu haber batılı medyada yer aldı. Özellikle ve özellikle referandum sürecine ve referandum sonucuna yönelik olarak ciddi eleştiriler var. Kısaca ifade etmek gerekirse referandumun içeriği tarafsız biçimde bilgilendirilmedi deniliyor. Türkiye'deki seçmenlerin YSK ve diğer devlet otoriteleri tarafından referandumun içeriği konusunda tarafsız biçimde bilgilendirilmediğine vurgu yapılan raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü halle gerçek anlamda demokratik bir referandum süreci için gerekli temel özgürlüklerin kısıtlandığı not ediliyor ve temel hak ve özgürlükler daha da sınırlandırıldı deniliyor. Raporda darbe girişimi sonrası binlerce kişinin işine son verilmiş veya gözaltına alınmış olunmasının siyasi iklim üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtiliyor. OHAL kapsamında olağanüstü yetkilerle donatılan valilerin bu yetkileri temel hak ve özgürlükleri daha da sınırlandırmak için kullandıkları görüşü ifade ediliyor. Ve referandumun düzenleniş biçimine de bir eleştiri var. Avrupa normlarına aykırı bulunuyor. Evet ya da hayır tercihleriyle oylamaya sunulmasının seçmenin her bir değişiklik hakkında görüş belirtmesine engel olduğu savunuluyor değerli dinleyenler. Halbuki bir paket halinde halkın tercihine sunulan evet ya da hayır demesi istenen referandumla ilgili olarak taraflar, yani evetçiler ve hayırcılar, aslında gerek televizyon gerek medya aracılığıyla ve meydanlarda kendi propagandalarını detaylarıyla ilgili olarak, yani 18 teklifin tek bir blok halinde gelmesi noktasında, bu 18 teklifin ne olduğu ya da ne olmadığı, neyi getireceği neyi götüreceğiyle ilgili olarak bir hayli açıklamalar, propagandalar yapmışlardı ama görüldüğü üzere Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi resmi gözlem raporunda bu yer almıyor. Başka bir başlık, TRT açık biçimde iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı'na öncelik verdi deniliyor. YSK kararı yasaya aykırı deniliyor. Raporda YSK'nın da saydam çalışmadığı ve kararlarına karşı yargı yolu açık olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor değerli dinleyenler. Ve altını çizmemiz gereken bir nokta var. O da AKPM raporu, aralarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bulunduğu tüm Avrupa Konseyi organları ve Avrupa Birliği için referans belge olma özelliğine sahip. AKPM'nin raporunda aslında başka detaylar da var. Özellikle Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun sözlerinin de esefle karşılandığı ifade ediliyor. ve Erdoğan da AGİT ve AKPM üyelerine bu konuyla ilgili olarak haddinizi bilin demişti ve bu tarz siyasi içerikli raporları ne görürüz, ne duyarız, ne bileriz diye konuşmuştu hatırlanacağı üzere. Evet, görüldüğü üzere aslında AKPM'nin raporu da siyasi içerikli bir rapor olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu konularda Türkiye'yi eleştirmek söz konusu olunca ve aynı zamanda hem Avrupa Birliği hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi bir anlamda suçlu, bir anlamda zanlı yerinde koyma söz konusu olunca bu ve benzeri türdeki kurumlar raporlarını hazırlamakta her zaman için Türkiye'yi birinci sıraya yerleştiriyorlar görüldüğü üzere. Fakat bu raporun bizim iç basınımızda da yansıması oldu. İç basın AKPM evetiniz şaibeli şeklinde bir manşet de aslında bu konuyu değerlendirdi. AKPM'nin raporuna göre referandum demokratik şartlarda yapılmadı. YSK'nın mühürsüz pusula kararı yasaya aykırı olarak tanımlandı şeklinde bir haber de konuyla ilgili olarak iç basında yer aldı. Yani bizim iç basından bir takım kalemler ve gazetelerde AKPM'nin raporunu Türkiye'yi eleştirmek için veya Türkiye'yi dışarıya şikayet etmek için kullandılar değerli dinleyenler. Evet, sadece ve sadece AKPM raporuyla sınırlı kalmadı aslında raporlar. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden de Türkiye'ye yönelik olarak bir eleştiri geldi. Ve bu da batılı basında yer aldı. Voice of America'da yer alan haberin detaylarında İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye'deki sığınmacı çocukların sığınmacılara yönelik keyfi politikalar nedeniyle okula gidemediklerini belirtiyor. Örgüt, İçişleri Bakanlığı'nın Suriyeli olmayan sığınmacılar için politikasını değiştirmesi gerektiğini kaydediyor. Örgüt, çocukların Türkiye ve uluslararası hukuktan kaynaklanan eğitim hakkının engellendiğini belirtiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden bir yetkili, Türk hukuku bütün çocukların eğitim hakkını garanti ediyor. Fakat birçok sığınmacı çocuk için bu boş bir söz dedi. Aynı kişi bunlar Türkiye'nin sığınmacı çocuklar da dahil bütün çocukları okula kazandırması için uygulayabileceği bir takım adımlar olduğuna işaret ediyor şeklinde cümleler kullandığı değerli dinleyenler. İşte görüldüğü üzere İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye'yi eleştirmek için bulduğu bahanelerden bir tanesi de bu ki bu nokta aslında Türkiye'yi haksız yere eleştirdiklerinin bir delili ve dahi ispatıdır. Çünkü eğitim hakkından önce gelen barınma hakkı, yaşam hakkı, bir tas sıcak çorba hakkı ve aynı zamanda bir çatı, yani bir ev, bir baraka, bir kamp ve orada barınma hakkı Türkiye tarafından 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ve dahi diğer mültecilere sağlanan bir hak olarak aslında Avrupa Birliği ülkelerinin gözünün önünde duruyor. Ama buna rağmen Türkiye'yi eleştirmekten geri durmuyorlar. Şimdi aslında önemli bir nokta, Avrupa Birliği ülkelerine gidebilen veya kaçak yollardan aslında gidebilen demek de ne kadar doğru değerli dinleyenler. Çünkü birçoğu Akdeniz'de her gün haberlerde yer aldığı şekliyle onlarcası, binlercesi boğuldular hem de kadın çocuk demeden. Eskazara gidebilenler de insanlık dışı şartlarda ağırlanıyor Avrupa Birliği ülkelerinde. Hatta ve hatta bir kısmı iade edildi, bir kısmı Bulgaristan ve civarındaki kamplarda tutuluyor. Hatta bu mikrofonlardan ifade etmiştik, -20'ye varan soğuklarda o insanlar çadır tarzı yerlerde barınmak durumunda kaldılar. Bir kısmı Yunanistan'da aynı şekilde tampon olarak oluşturulan küçük yerlerde, kamplarda barındırılıyor ki tekrar Türkiye'ye iade edilebilsinler. Gidebilenlerse özellikle çocuklar için söylüyorum, organ mafyasının eline düşüyor değerli dinleyenler. Çocuk tacizcilerinin, çocukları pazarlayanların ellerine düşüyor ve orada açık ve net bir şekilde söylüyorum, insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayan bir dram yaşanıyor Avrupa Birliği ülkelerinde. Bunun başında Almanya ve Fransa geliyor. Yani aslında Türkiye'yi eleştiren Avrupa Birliği ülkeleri bu gariban mültecilere bir tas çorba, bir tane battaniye vermekten aciz durumdalar. Kaldı ki Türkiye'ye vaat ettikleri ekonomik yardımları da zaten yerine getirmiyorlar. Ama buna rağmen İnsan Hakları İzleme Örgütü bu konuyla ilgili olarak ne bir rapor hazırlıyor ne de batılı medya bu konuyu dile getiriyor. Evet, küresel barış endeksinde de Türkiye'nin bir sıra gerilediği BBC'de yer alan diğer bir haber. Avustralya Sydney Merkezli Düşünce Kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün endeksinde Türkiye'de siyasi durumun son yıllarda kötüleştiği, bu durumun Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle doruk noktasına ulaştığı belirtiliyor. endekste darbe girişiminin hükümetin komplocu oldukları iddia edilenlere yönelik baskısıyla sonuçlandığı kaydediliyor ve Türkiye endekste geçen yıla oranla bir sıra geriledi deniliyor görüldüğü üzere. Evet, aslında raporlar arka arkaya gelmiş durumda. Bir de Uluslararası Af Örgütü'nün bir tespiti ve aslında raporunda yer alan bir ifadeyi aktarmak istiyorum. 15 Temmuz sonrası devlet memurlarının işten çıkarılmalarının keyfi ve hukuksuz olduğuna dair bir iddiası var Uluslararası Af Örgütü'nün, ama bu iddia asılsız. Nitekim Uluslararası Af Örgütü'nün görevinden uzaklaştırılan memurların itiraz haklarının bulunmadığı iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Görevinden uzaklaştırılan birçok kamu görevlisinin mahkeme aracılığıyla karara itiraz ederek görevine döndüğü noktası ise Uluslararası Af Örgütü tarafından ihmal ediliyor değerli dinleyenler. Evet, görüldüğü üzere bunların her biri Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimiyle ilgili olarak sonrasında yaşanan OHAL sürecine yönelik eleştirilerin bir sonucu değerli dinleyenler. Fakat aslında Batı bu noktada kendisine bakmıyor. Nitekim son dönemde Almanya'nın ırkçı partisinin başörtüsü yasağını istemesi ve aleni bir şekilde Müslümanlara, özellikle azınlıklara yönelik olarak Almanya dahil Avrupa Birliği'nde ayrılıkçı yaklaşımların artması, başörtüleri kamusal alanda ve sokakta yasaklamak istiyoruz, bu yasalarla sabit hale getirilmeli ifadeleri hiç de insan hak ve özgürlükleri kapsamında değerlendirilmiyor bu örgütler ve batılı medya tarafından. Yine Belçika'da ırkçılar tarafından Türk vatandaşının Erdoğancı diye darp edilmesi ve aynı şekilde ırkçı saldırıların artarak devam ediyor olması göz önünde bulundurulmuyor, görülmüyor ve anlaşılmıyor, fark edilmiyor batılı medya tarafından. Aslında yeri gelmişken söz konusu olan OHAL ise yine Fransa'da yaşanan OHAL ile ilgili olarak bir rapor söz konusu. Bu da yine Af Örgütü'ne ait bir rapor. Diyor ki Fransa OHAL'i temel hakları kısıtlamak için kötüye kullanıyor şeklinde bir ifade yer alıyor. Fransa'yı 1,5 yıldır devam eden, bakın altını çiziyorum, 1,5 yıldır devam eden olağanüstü hali kötüye kullanarak temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriyor örgüt. Örgütün Avrupa sorumlusu Fransız makamlarının terörle mücadele bahanesiyle başta toplanma özgürlüğü olmak üzere bir dizi temel hakkı kısıtladığını söylüyor. Evet, bu ve benzeri haberler veya raporlarda arada sırada olsa yer alıyor ama bunlar medyada yer almıyor değerli dinleyenler. Ama söz konusu olan Türkiye olunca hak ve özgürlükler bağlamında OHAL sürecini eleştirmek için her türlü haberler ve yorumlar batılı medyada yer alıyor. Ve bu da batılı medyanın çifte standardını, insan hak ve özgürlüklerinden ne anladığını ortaya koymaya yetiyor da artıyor. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da buradan Bakınca'nın sonuna geldik. Batılı medyada yer alan, Türkiye ile ilgili olarak özellikle Türkiye'yi eleştiren, töhmet altında bırakan, zanlı suçlu sıfatını Türkiye'ye yerleştirmeye çalışan batılı medyanın haberlerini eleştirel bir bakış açısıyla yorumladık. Yine buradan Bakınca da birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
Buradan Bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan Bakınca.